Ayrım 17. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele. 1915-1916 cilt 1. James Bryce Arnold Toynbee. Sayfa 233. 18. Türkler geri çekildikten sonra Van. Van'daki Alman misyonundan Herr Spörri'nin yazdığı Ekim 1915'te Sonnen Aufgang'da yayınlanan mektup. Dipnot İsviçreli bir misyoner. Nefis bahçelerle süslü Edremit önümüzde uzanıyor fakat köy ne durumda? Büyük bir bölümü artık harabe yığınından başka bir şey değil. Orada daha önce yetimhanemizin himayesinde olan 3 kişiyle konuştuk. Son olaylar sırasında korku dolu tecrübeler edinmişlerdi. Edremit dağı boyunca ilerledik. Kürtler soygun sanatlarını bu yollarda icra ettikleri için barış zamanında bile insan bu yollardan yüreği ağzında geçer. Şimdi ise her şey tuhaf derecede sakin. Bakışlarımız muhteşem Ermeni Vadisi üzerinde dolaştı. Önümüzde Antanant yani Erciş vardı. Her yer gibi orası da haraptı. Daha ötede yeşil topraklar üzerinde Gevaş uzanıyordu. İlk bakışta insan burayı cennet olarak niteleyebilirdi. Fakat son günlerde bir cehennem olmuştu. Kim bilir burada ne kadar çok kan akmıştı. Zira burası silahlı Kürtlerin belli başlı mevzilerinden biriydi. Dağın eteklerinde Ange'ye geldik. Dipnot Edremit yakınında ünlü Ange Manastırı'nın bulunduğu yerleşim. Burada da evlerin birçoğu yıkılmıştı. Uzun yıllar dul kaldıktan sonra köyün yerlilerinden biriyle evlenen genç bir kadına rastladık. Kendi şanslıymış ama kocası öldürülmüş. Bu şekilde öldürülenlerin sayısının 130 olduğu söyleniyordu. Kampımızı bu kararmış harabelerin karşısına kurduk. Tam önümüzde gübre kalıplarından yapılma Amrots tabir edilen bir kule vardı. Bu buralarda çok sık görünen bir manzaradır. Bize söylendiğine göre Kürtler katledilen Ermenilerin cesetlerini onun içinde yakmışlar. Korkunç. Yine de bu diğer yerlerde olduğu gibi cesetlerin gömülmeden, öylece açıkta bırakılıp köpekler tarafından yenmesinden ve havayı zehirlemesinden daha iyidir. Burada bazı askerlerle karşılaştık. Bunlar Rusya'dan gelerek Hayastanlarının özgürlüğü için Rusya tarafında savaşan Ermeni gönüllülerdi. Şimdi ise ağır çatışmaların sürdüğü Bitlis ilinden geliyorlardı. Bazı hastaları şehre geri getirmişlerdi. Bir müddet burada dinlenmek niyetindeydiler. Sonra Tene doğru yola devam ettik. Orada daha evvelden tanıdığımız bazı insanlar bizi karşıladı ve köyde olup bitenleri anlattı. Orada da faaliyette olan okul, kilise ve ikametgahlar yıkılmıştı. Her zaman bizi ağırlayan adam da ölenler arasındaydı. Dul karısı hala perişan durumdaydı. Bu köyde 150 kişinin öldürüldüğü söyleniyordu. Çok sayıda yetim vardı. Her şey yeniden mi başlamalıyız diye soruyorlardı bize. Onlara kesin bir cevap veremiyorduk. Dağlarda ilerledikçe mükemmel hava bize iyi geldi. Bunun için Tanrı'ya şükrettik. Çünkü kendimizi iyi hissetmeye ihtiyacımız vardı. Yüksek dağlardan bakınca manzara görkemliydi. Fakat köylerin her köşesinde görülen kararmış ve yıkılmış evlerdi. 19. Katliamlardan sonra Van. A.S. Safratsyan'ın Van, 2 Aralık 1915 tarihli ve Ocak 1916'da Londra'daki Ermeni gazetesi Ararat'ta yayınlanan anlatısı. Kırım Savaşı'nın sebep olduğu yıkımları, 1877-78 Türk-Rus Harbi'ni, 1894-96 Ermeni katliamlarını ve onu takiben 1914'e kadar süren terör yıllarını gördüm. Ama bu yılın Nisan ayından beri süren katliamlar tam anlamıyla dehşet verici ve bu hiç kuşkusuz Ermenilerin uzun tarihleri boyunca yedikleri en korkunç darbe. Van'dan yaşlı bir Ermeni köylüsü olan Hagop Boğusyan benimle konuşurken böyle söylüyordu. Rus ordusunun arkasına takılarak 3 kere evini terk etmek zorunda kalan 80'lerindeki bu güçlü kuvvetli ihtiyar, kışı geçirmek için 1 kere daha Van Gölü kıyısındaki köyüne dönüyordu. Bir yandan çamurlu yolda yürüyor, bir yandan bana bildiği ve kendi bakış açısından anlayabildiği kadarıyla son katliamları anlatıyordu. Anlattıkları ana hatlarıyla şimdiye kadar hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde bilinenlerle uyum içindeydi. Türk hükümeti merkez vilayetlerde yaşayan Ermenilerin şüphesini çekmeden Van'ın asi Ermenilerinden kurtulmak istemişti. Van hükümetin hakimiyetinden uzaktı ve Van'daki Ermeniler Türkler için kaygı verici sayıdaydı. Enver Paşa'nın kayınbiraderi Cevdet Bey Van valisi ve kumandanı oldu. Cevdet Bey Şubat'ta Azerbaycan'daki Diliman ve Hoy muharebesinde bozguna uğradı. Bu muharebede Antrani komutasındaki Ermeni gönüllülerin de bir rolü oldu. Cevdet Bey Van'a dönünce yakın çevresindekileri cephedeyken hem Rus ordusunun düzenli birlikleri hem de gönüllüler olarak hep Ermenilerle çarpışmak zorunda kaldığını söylemiş. Ordusu Ocak ayı başlarında Sarıkamış ve Ardahan'da yenilgiye uğrayınca aşağı yukarı aynı fikri Harbiye Nazırı Enver Paşa da dile getirmişti. Bu sözler abartılı olsa da öyle görünüyor ki Türk hükümetinin sınırları içinde kalan Ermeni nüfusu yok etme çabalarına en iyi şekilde hizmet etti. Cevdet Bey Van'da katliamlara başlamak üzere görevlendirildi. Jön Türk Meclisi'nde Van milletvekili olan Vremyan liderliğindeki Ermenilerle yıllarca yöre halkının misafirperverliğinden yararlanmış Cevdet Bey arasında en iyi ilişkilerin olduğu yer Van'dı. 15 Nisan'da Van Gölü'nün kuzeyindeki Akant'ta yani Erciş, jandarmalar genç Ermenileri sultandan yeni gelen bir emri dinlemek üzere borazan çalarak toplamış. Bu 500 genç erkek gün batımında hiçbir usule uyulmaksızın kurşuna dizilmiş. Ondan sonraki 2 gün boyunca aynı uygulama Erciş'in Adil Cevaz'ın ve Van Gölü'nün kuzeyinde kalan 80 Ermeni köyünde merhametsiz bir soğukkanlılıkla yapılmış. Bu şekilde 3 gün içinde 24 bin Ermeni öldürülmüş, genç kadınlar kaçırılmış, evler yağmalanmış. Ondan sonra Cevdet Bey hemen gölün güneyinde yaşayan sağlam Ermenileri de aynı şekilde imha etmeye girişmiş. Kürtler, Moks yani Bahçesaray ve Çatak kazalarındaki köylülerin üzerlerine saldırtılmış. Fakat bu sert dağlılar çetin ceviz olduklarını ispatlamışlar. Kuvvetli bir direniş göstererek Türk planını boşa çıkarmışlar. Van'da ise Ermeniler ordudan firar edenler ve askeri müsaadere konularında hükümeti yatıştırmak için verebilecekleri bütün tavizleri zaten vermişlerdi. Fakat Cevdet koşulsuz teslimiyet talep ediyordu. Kalleşçe davranarak 4 Ermeni liderin öldürülmesine sebep olmuş, Vremyan'ı alıkoymuştu. Daha sonra Vremyan da öldürülmüştür. Bu hareketler Erciş katliamlarıyla bir araya gelince bütün şüpheleri ortadan kaldırmıştır. Erciş'te tamamen masum binlerce köylüyü öldürerek gösterdikleri gibi Türkler ellerindeki bütün güçle Ermenileri yok etmeyi kafalarına koymuşlardı. Geçmiş tecrübeler Van Ermenilerine hayatlarını, onurlarını ve mallarını kurtarmanın tek yolunun silaha başvurmak olduğunu öğretmişti. Sahip oldukları bütün silahları bir araya topladılar. Nisan ortasında toplarla donatılmış ve her türden sayısız Kürtle kuvvetlendirilmiş, 6000 kişilik bir Türk ordusu tarafından kuşatılmışlardı. İyi durumda 400 tüfeğe ve bu sayının 2 katı kadar çeşitli silahlara sahip olan şehirli 25 bin Ermeni, büyük zorluklara karşın 4 hafta çarpıştı. Sağlık hizmeti ve yardımların dağıtılması için çeşitli geçici komiteler kurarak ellerindeki kaynakları bir düzene soktular. Şiddetli Türk hücumlarını püskürtmek için havan topu ve dumansız barut yaptılar. Özgürlük mücadelesine yardımcı olmak için her kadın, erkek ve çocuk kendine düşeni yerine getirdi. Sonuna kadar mevzilerini tuttular. Ermeni mahallesinin ortasında Türklerin yerleştiği barakaları havaya uçurarak birçok düşman mevzisi de ele geçirdiler. Mevzileri gören ve çarpışmaların geçtiği yerlerde dolaşan biri bunun kahramanca bir direniş olduğunu çok iyi anlar. Cevdet'in komutasındaki Türkler Van'ı ele geçirme umutlarını kaybettiler ve Rus ordusunun önünde ilerleyen Ermeni gönüllülerin geldiğini duyunca da süratle kaçtılar. Ermeniler Van'ı ele geçirdiler ve Rus ordusunun girişine Türklerden aldıkları silahları ateşleyerek selamladılar. Haziran'ın başında şehirde ve vilayette geçici bir Ermeni idaresi kuruldu. O şartlar altında intikam hissinin neden olduğu aşırılıklardan kaçınmak çok zor olabilirdi. Yine de bu aşırılıklar anlık öfke patlamalarından öteye geçmedi. Haziran ve Temmuz ayları boyunca Bitlis'in, Muş'un, Diyarbakır'ın ve Türk Ermenistan'ın diğer vilayetlerinin bütün Ermeni nüfusu ya acımasızca katledildi ya da sürüldü. Van'da yaşanan son olaylar eşi görülmemiş bu trajedinin bir örneğini oluşturabilir. Üstelik Van en az acı çeken yerdir. Van'da 2 aylık bir müstakil idareden sonra savaşın gidişatı Ermenilerin aleyhine döndü. Temmuz'un sonlarına doğru Türkler Trans-Kafkasya cephesinde taarruza geçtiler. Ruslar düşmana karşı saldırıya daha uygun şartlarda geçebilmek için Fırat ve Muş'tan sonra kendi sınırlarına doğru çekildiler. Fakat bu strateji oyununda Doğu Türkiye'de kalan son Ermeniler olan Van'dan, Eleşkirt'ten vesaire çeyrek milyon Ermeni de Rus sınırına doğru çekilmek zorunda kaldı. Kendilerini Türklere karşı başarıyla savunan erkek, kadın ve çocuklar panik içinde en olumsuz koşullarda kaçtılar. Birkaç öküz arabası, at, eşek ve inek hariç hiçbir ulaşım aracı yoktu. Susuz ve yolsuz bu topraklarda aşılması gereken mesafenin uzunluğu 150 ila 250 kilometre arasında değişiyordu. Üstelik hiçbir şeyden şüphelenmeyen insanlara evlerini ve mallarını bırakarak Trans-Kafkasya'ya doğru yürümeleri gerektiği uyarısı sadece birkaç saat evvelden yapılmıştı. Giyeceklerini ve erzağını yüklenen yorgun kadın ve çocukların takip ettiği insanlar, yakıcı Ağustos güneşi altında tozdan boğularak, susuzluk ve yorgunluktan bitap 10 gün boyunca yürüdüler. Bargiri, yani Muradiye'de, Van Gölü'nün kuzeyi, kafilenin arka kısmı dağlı Kürtlerin saldırısına uğradı. Müthiş bir panik başladı. Kadınlar ve kızlar kendilerini Bendimahi çayına attılar. Diğerleri kaçabilmek için bebeklerini bıraktılar ve paniğin sebep olduğu telaş yüzünden aileler kendilerini düşüncesizce sulara bıraktılar. Hastalar, güçsüzler ve yüzlerce çocuk yol kenarında bırakıldılar. Ya orada sonsuz ızdıraplar içinde öldüler ya da Kürtler tarafından katledildiler. Gölün kuzeydoğu kıyısından Van'a doğru giderken son olayların iğrenç kanıtlarına şahit oldum. Birçok arama grubu ölüleri gömmüş, etrafı temizlemişti bile. Fakat orada burada taş yığınlarının altında, yol kenarlarına dağılmış erkek ve kadın cesetlerinin kalıntılarını gördüm. Çürümeye yüz tutmuş ve korkunç bir şekilde tahrip edilmiş çocuk cesetleri fark ettim. Gölün kıyısında derelerin sığlık yerlerinde iskeletler, giysi parçaları, insan ve hayvan kemikleri vardı. Çürümenin sebep olduğu koku gerçekten mide bulandırıcıydı. Ülkenin Iğdır'dan Van'a kadar olan kısmı daha birkaç ay evvelsine kadar bir mezbahaneydi. Bütün köyler tamamen boşaltıldı. Yolu tesadüfen oradan geçen birkaç yolcu dışında kimse yoktu. Onun yerine çürümüş insan kalıntılarıyla beslenen akbabalar ve köpekler vardı. Van şehri de bir harabe yığınıydı. Geçen Ağustos'tan beri birçok kez el değiştirmişti. Bütün kiliseler, okullar ve en iyi evler yakılıp yıkılmıştı. Birkaç ay evvel yerlerin Türklerden alıp bir arı kovanına çevirdikleri şehirde artık hiçbir hayat belirtisi yok gibiydi. Öte yandan Türkiye'li Ermenilerden geriye kalanların sayısı da yoksulluk ve Transkafkasya sınırı boyunca görülen salgın hastalık yüzünden büyük ölçüde azalmıştı. Bütün ülke tarif edilemez biçimde harap edilmişti. Belki Avrupa'nın hiçbir savaş alanında sivil nüfusa Ermeni platolarındaki kadar şiddetle muamele edilmedi ve hiçbir millet Asyatik Türkiye'deki Ermeniler kadar acı çekmedi. Şimdi geriye ancak 200 bin kişi kaldı. Onlardan yüzlercesi de geçen bahardan beri yaşadıkları korkunç acılar neticesinde Transkafkasya'da ölüyor. 20. Van. Mülteci bayan Gazaryan'la yapılan St. Paul, Minnesota'da, Amerika Birleşik Devletleri, Pioneer Press'te yayımlanan mülakat. Dehşet içindeki Ermenilerin Van şehrinden binlerce Ermeni kadın ve çocuğu öldüren, erkekleri zorla ordusuna alan Türklerin zulmünden kaçışının hikayesi dün gece Silvia Gazaryan tarafından anlatıldı. Büyük zorluklardan ve Rusya üzerinden yapılan yolculuk sırasındaki zulümlerden sonra Ermenistan'dan henüz geldi ve şu anda Kuzey St. Paul'de piyanoculuk yapan oğlu Levon Gazaryan'la birlikte. Bayan Gazaryan kaçışı sırasında kocasının tifüsün sebep olduğu ateş yüzünden öldüğüne tanık olmuş. Açlığın ve yorgunluğun kurbanı olan 7 torununu yol kenarında bırakmış. Kızılaş'ta cerrah olan oğlu Yetvart onunla birlikte yolculuk etmiş. O da şimdi erkek kardeşinin evinde. Bay Gazaryan, Van'daki Hristiyan okulunu kurarak yıllarını Ermeni çocuklarının eğitimine vermiş. Türklerin Ermenistan'da yaptıkları gaddarlıkların belki de ilk sansürsüz anlatımı olan onun hikayesi, tercüman Arsenke Nakkaşyan vasıtasıyla anlatıldı. Türkler bizim okulumuza hedef aldığı zaman Van'da bir ay geçirmiştim. Öldürdüklerine, yaktıklarına, işkence yaptıklarına tanık oldum. Şehrimizin manasız bir yıkıntı haline gelişini gördüm. Türklerin Ermenileri köpeklerle birlikte gömdüklerini, kadınları kendilerine karı yapmak için aralarında paylaştıklarını, bebekleri göle attıklarını gördüm. Okul yakıldı, misyonerler kaçtı. Van bölgesinde yaşayan 75 bin Ermeninin 35 bini ya öldürüldü ya da açlıktan ölmeye terk edildi. Van'ın genel valisi Cevdet Bey 1915'in Nisan ayı başlarında Ermenilerin Türk ordusunu desteklemelerini isteyerek bütün musibeti başlatan kişi oldu. Ermeniler direnince Cevdet Bey vurulmalarını emretti. Bizim Amerikan ve Alman misyonerlerinin Van'ı terk etmesini ve Türk hükümetinin korumasını kabul etmesini istedi. Hepimiz reddettik. Bizim vadimiz bir bahçeydi. Türkler onu morga çevirmek için ellerinden gelen kötülüğü yaptılar. Kilometrelercelik bir alandan gelen Ermeniler Van'da toplandılar, Türkleri çıkardılar ve siperler kazdılar. Okul binalarına taş, toprak ve kum torbaları yığıldı. Türkler saldırdı ve Nisan-Mayıs süresince bir aydan fazla ateşe devam ettiler. En sonunda Ruslar geldiler. Bir ay boyunca onların koruması altındaydık. Rusların önünden kaçan Türkler Ermeni mahkumları ve yaralıları öldürdüler. Rusların ihaneti şehri boşalttıkları anda ortaya çıktı. Ayakta kalan bütün evleri yağmaladılar. Kalıp bizi korumalarını istediğimizde general şöyle söyledi: sizi bırakmamızı istemiyorsanız bizi takip edin. Sadece yaşlı erkekler ve güçsüz kadınlar bu teklifi geri çevirdiler. 15 torunum, 3 kızım, onların kocaları, oğlum ve ben umutsuz kafilemizi oluşturduk. Yayan olarak Rusya'ya gittik. Gidecek başka bir yol yoktu. 12 gün boyunca yürüdük. Ölü erkek ve kadınlar gibiydik. Görebildiğimiz kadarıyla önümüzde bebeklerini taşıyan ya da sürükleyen kadınlar ve onların etrafında sendeleyen yaralı erkekler vardı. Ölüm sıradan bir olaydı. Çocukların biri, ardından da öteki öldü. Tifo her yerde iş başındaydı. Bebekleri o an bulunduğumuz yere gömüyorduk. Yolculuk boyunca 7 tanesi öldü. Tiflis'e vardığımızda ise kocam öldü. Bir aydan fazla bir süre önce oğlum ve ben Kuzey Rusya'ya gitmek üzere yola çıktık. Kafkas dağlarının etrafından, Rus steplerinden ve binlerce Rus askerinin toplandığı Moskova'dan trenle geçtik. Bütün Rus memurlar para istedi, verdik. Kuzey Denizi'ne ulaştık ve oradan da Amerika'ya doğru yola çıktık. Kadın hikayesini bitirince oğlu konuşmaya başladı. Ermenistan'daki zulmün sorumlusu Almanya'dır. Türkiye'nin dostu değil, düşmanıdır. Çanakkale'ye göz dikmiştir. Türkiye'yi bir Alman eyaleti yapmanın peşinde. Fakat Ermenilerin gücünü biliyor ve Ermenisiz bir Türkiye istiyor. Türklerin yakıp yıkmasına, öldürmesine müsaade etmesinin nedeni budur. Jön Türkler eğitimli canilerdir. Eskilerden daha kötüdürler. Amerika güzel ve huzur dolu. Hep burada yaşayacağız. 3. Bölüm. Bitlis Vilayeti. Bitlis Vilayeti Van'ın batısında göl boyunca uzanır. Vilayetteki önemli Ermeni merkezleri göl havzasından yukarı Dicle Vadisi'ne giden yola hakim olan Bitlis şehri, Murat suyu, Doğu Fırat istikametinde dikkate değer tek düzlükte kurulu Muş şehri ve onun köyleri. Muş'u Diyarbakır Ovası'ndan ve Dicle'yi besleyen kaynaklardan ayıran dağların merkezine yer alan bir grup Ermeni köyünden müteşekkil yarı bağımsız Sason'dur. Bu üç bölgedeki Ermenilerin imhası, Van Ermenilerinin gösterdiği başarılı direnişin ve Rus güçlerinin onların yardımına gelmesinin intikamını almak için girişilmiş bir harekettir. Burada tehciri gerektiren hiçbir bahane yoktu. Ermeniler görünüşü kurtarma çabasına bile girişilmeden ani ve toplu katliamlarla imha edildiler. Çoğu zaman bu katliamlara işkenceler de eşlik etmiştir. 21. Kuzeydoğu Vilayetleri. Sasonlu mülteci Rupe'nin Moskova Ermeni cemaatine ulaştırdığı, ilk önce Rus basınında daha sonra Gazeta de Lozan'da yayınlanan ifadesi. 13 Şubat 1916. Avrupa Savaşı'nın başında Taşnak Sutyun Partisi takınacağı tavrı belirlemek için Erzurum'da bir kongre topladı. Jön Türkler bu kongreyi duyar duymaz temsilcilerini Erzurum'a göndermek için vakit yitirmediler. Taşnak Partisi'ne Türkiye'yi destekleyeceği ve savunacağını açıklamasını ve Türkiye ile Rusya arasında savaş çıkması halinde Kafkasya'da bir ayaklanma organize etmesini teklif ettiler. Jön Türklerin projesine göre Ermeniler gönüllülerden oluşan lejyoner birlikleri kurmayı, bunları Türk propagandacılarla birlikte Kafkasya'ya göndermeyi, böylece orada ayaklanma başlatmayı taahhüt edeceklerdi. Jön Türk temsilcileri propagandacılarını Erzurum'a getirmişlerdi bile. Acem, Türk, Lezgi, Çerkez milletlerine mensup 27 kişi. Başlarında Hamadan'daki, İran, asileri organize eden Emir Haşmet vardı. Türkler Ermenileri Kafkasya'da bir ayaklanmanın kaçınılmaz olduğuna, Tatarların, Gürcülerin ve Dağlıların isyan edeceğine ve Ermenilerin de onları takip etmek zorunda kalacaklarına ikna etmeye çalıştılar. Hatta geleceğin Kafkasya haritasının taslağını bile çizdiler. Türkler Gürcülere Kutatis ve Tiflis eyaletlerini, Batum bölgesini ve Trabzon eyaletinin bir kısmını, Tatarlara Vladikavkaz'a kadar olan dağlık bölge Şuşa'yı, Bakü'yü, Elizabethpol eyaletinin bir kısmını, Ermenilere Kars'ı, Erivan eyaletini, Elizabethpol ve Erzurum eyaletlerinin bir kısmını, Van'ı ve Bitlis'i teklif ettiler. Jön Türklerin tasarısına göre bütün bu gruplar Türklerin himayesi altında özerk olacaklardı. Erzurum Kongresi bu teklifi reddetti ve Jön Türklere kendilerini bu büyük Avrupa yangınına atmamalarını öğütledi. Çünkü bu Türkiye'yi mahvedecek tehlikeli bir maceraydı. Bu öğüt Jön Türkleri kızdırdı. İstanbul'a gelen delegelerden biri olan Bahattin Şakir, bu ihanettir diye aykırdı. Bu kadar hayati bir anda Rusya'nın yanında yer alıyorsunuz. Hükümeti korumayı reddediyorsunuz. Bu hükümetin misafirperverliğinden yararlandığınızı unutuyorsunuz. Fakat Ermeniler kararlarını değiştirmediler. Rusya ile Türkiye arasında savaş başlamadan önce Jön Türkler Ermenilerin desteğini almayı bir kere daha denediler. Müzakereleri bu sefer daha makul tekliflerle açtılar, her vilayetin Ermeni temsilcileriyle görüştüler. Müzakereleri Van'da Vali Tahsin Bey ve Naci Bey, Muş'ta Serbet Bey ve İşkan, şimdi Rusya'da savaş esiridir, Erzurum'da yine Tahsin Bey ve diğerleri yürütüyordu. Kafkasya'da bir Ermeni ayaklanması projesi bir kenara bırakılmıştı. Onun yerine Osmanlı Ermenilerinin Trans-Kafkasya Tatarlarıyla birleşmesi bekleniyordu. Jön Türklere göre Tatarların ayaklanacağı kesindi. Ermeniler bir kez daha reddettiler. Savaş başladığı andan itibaren Ermeniler düzenli askeri alaylarda görev almaya hazırdılar. Fakat düzensiz çeteler kurmayı kabul etmiyorlardı. 1914'ün sonuna kadar Ermenistan genel olarak sakindi. Fakat Türkler Beyazıt'tan çıkarılıp Van ve Muş'a doğru sürülünce öfkelerini Ermenilere yönelttiler. Ermenilerin Kafkasya'daki dindaşları Antranik'in ve diğer vatansever önderlerin liderliğinde gönüllü birlikler oluşturmuş ve düşmana yardım etmişlerdi. Bundan sonra Ermeni askerlerin, jandarmaların ve diğer işlerde görev yapan Ermenilerin silahsızlandırılması başladı. Silahsızlandırılan Ermeni askerlerden biner kişilik gruplar oluşturuldu ve bunlar köprü yapmak, siper kazmak ve istihkamda çalışmak üzere çeşitli bölgelere gönderildiler. Aynı anda toplu katliamlar da başladı. İlk kurbanlar Diyarbakır, Erzurum ve Bitlis'teydi. Hem şehirlerde hem köylerde askerler, kadınlar, çocuklar kitleler halinde katledildiler. Ocak sonunda katliamlar bütün Ermenistan'a yayıldı. Ermeni köylerinde 12 yaş üzeri erkek nüfus gruplar halinde dışarı çıkarılmış, kadınların ve çocukların gözü önünde vurulmuş. İlk başkaldırı Şubat başlarında Komsk'ta ortaya çıktı. Dipnot, Komsk Muş yakınlarında bir Ermeni yerleşimi. 70 Türk jandarması, aralarında Rupen ve Goryun'un da bulunduğu önde gelen Ermenileri öldürme emriyle Komsk'a gelmişler. Jandarmaların niyetini öğrenen Ermeniler üzerlerine atılarak onları öldürmüşler. Yerel valiyi rehin almışlar ve üzerinde Muş valisinden gelen şu emri bulmuşlar: "Size şifahen verilen emri yerine getiriniz." Aynı gün önce Ermeniler dağlara çekilmişler ve orada onlara Muş bölgesinden gelen silahlı genç erkekler de katılmış. Mehmet Efendi komutasındaki 2000 Türk'ün saldırısına uğramışlar fakat onları imha etmeyi başarmışlar. Ermenistan'da ayaklanma işte böyle başladı. Ayaklanmanın yayıldığını gören hükümet silahsızlandırmanın durdurulduğunu duyurdu ve aynı zamanda Sason halkının tehciri ve imhası için verilen emri iptal etti. Esat Paşa Bulanık Kaymakamı, Muş'taki askeri mahkemenin başkanı, Osmanlı Meclisi'nin Ermeni üyelerinden ve Papazyan'dan oluşan bir soruşturma komisyonu kuruldu. Komisyon Ermenilerle Türkler arasında çıkan sorunun tek nedeninin jandarmalar olduğu sonucuna vardı. Hükümet intikam hareketlerine bir son vereceğine söz verdi. Talat Bey Ermenilerin temsilcilerine ilişilmeyeceğini bildiren bir telgraf çekti. O an için sükunet yeniden sağlandı. Fakat Türkler Mayıs ayında zorla Sason'a girmeye çalıştılar ve hiçbir uyarı olmaksızın Harput, Erzurum ve Diyarbakır'da katliamlar yeniden başladı. Ermeniler Türkleri geri püskürttüler ve çok sayıda Türk askerinin bulunduğu Muş şehri etrafında pozisyon aldılar. Türkler Haziran ayı sonunda Büyük Muş katliamını yaptıkları sırada durum buydu. Muş sakinlerinin yarısı katledildi, diğer yarısı da şehirden sürüldü. Ermeniler o sırada Rus güçlerinin Muş'a sadece 2 ya da 3 saat uzaklıkta olduğunu hiçbir zaman bilmediler. Katliamlar bütün Muş platosuna yayıldı. Kalan güçleriyle ve sınırlı cephaneleriyle Sason'un yüksek mevkilerine çekilmeyi başaran Ermeniler, Sason vadilerinde ve boğazlarında Türklere saldırarak önemli kayıplar verdirdiler. Katliamdan kaçan bir grup Ermeni Türk atlarını yararak Rus güçlerin elinde olan Van'a ulaştılar. Ermeni kurbanların sayısı çok fazlaydı. Sadece Muş şehrinde 15 bin Ermeniden yalnız 200'ü, bütün platoda ise 59 bin Ermeniden ancak 9 bini sağ kalmıştı. 17. Ayrımın sonu. Sayfa 247.